lillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bugün inşallah Cenab-ı Hak lütfetti, nasip etti inşallah. Sizlerle beraber olduk. Usta Hazretleri'nin eski eserlerinde aslında eskimez eserler. Yani öyle ifade edelim. Asar-ı Bediye. Bedi güzel eserlerden bir tanesinden bir bahis okuyacağız. Sünühat. Usta Hazretleri'nin görmüş olduğu bir rüya var. Geç o rüyaya girmeyeceğiz. Rüyanın sonunda cereyan eden bir vaka var, hadise var. Onu inşallah okumaya çalışacağız. Rüya işte 1335 senesi Eylül'ünde gerçekleşen bir rüya. Yani kısaca bilgi vermek açısından ifade edeyim. Yani miladi yıl olarak da 1918. Daha henüz Rusya'dan, esaretten firar etmiş, İstanbul'a gelmiş. Ve geldikten sonra da Cenab-ı Hak Üstad Hazretlerine bir rüya nasip ediyor yani. Rüya, sadık rüya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu rüyalardan. Ve aynı zamanda bütün asırların mebuslarından müteşekkil olan bir meclis. O meclise de Üstad Hazretleri hali hazırdaki asrın mebusu olarak davet ediliyor. Ve o davette Üstad Hazretlerine İslamiyet'in mukadderatıyla alakalı birçok sorular soruluyor. Üstad Hazretleri de o soruların hepsine tek tek cevap veriyor. En nihayette, orayı ben sadece okuyacağım, yani meclis Üstad Hazretleri'nin sorulara vermiş olduğu bütün cevapları istihsan ediyor, güzel karşılıyor. Hatta şuradaki ifadesiyle onu buradan okumaya çalışayım. Birden o meclisten tasdik emareleri tezahür etti. Dediler, evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Birçok değişmeler, dönüşmeler, inkılaplar, şunlar bunlar, her şey cereyan edebilir. Ama her ne cereyan ederse etsin, İslamiyet'in sesi en nihayette ne olacak? Gür çıkacak. Bu noktada da Üstad Hazretlerine o alim meclisten bir ümit veriliyor, belki bir taahhüt veriliyor yani. O noktadan bakabiliriz. Üstad Hazretleri de o rüyadan almış olduğu keyifle, yani öyle ifade edelim. Bundan sonra devam ediyor bir iki şey, oraları okumayacağım. Rüya bitiyor. Hatta en sonunda şu cümleyi ifade ediyor. Baktım diyor, meclis istihsan etti, heyecanımdan uyandım, terli, el pençe yatakta oturmuş kendimi buldum. Demek bu ve buna benzer rüyalar öyle uzun oturuşlarla da gerçekleşmiyormuş yani. Onun da bir edebi, bir erkanı varmış. Rüya şu aleme öyle bir tesir ediyor ki o insanı uyurken oturtuyor. Doğru mu? Yakaza, bir nevi yakaza. Evet, belki hakikatte yakaza. İşte onu diyor. Terli, el pençe yatakta oturmuş kendimi buldum. Gece böyle geçti. Aynı gün. Okuyacağımız bahis bundan sonrası. Niçin bunu ifade ediyoruz? Belki dersin mevzunu da ana başlık olarak ifade etmiş oluruz. Meseleye bu manada nazar edilebilir, dinlenebilir, mütahare edilebilir, zihinlerde tezekkür edilebilir. Yani İslamiyet'in, alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti ve bu vaziyetinden kurtuluş çaresi. Üstad Hazretleri'nin ta 1920'lerde, işte 1918, 18'den sonra 19-20, o yılların siyasetine vermiş olduğu aslında bir cevap. Fakat asırlar geçse de her ne olursa olsun, bunu özellikle ifade edelim, hakikat neyse o değişmez. O değişmez. Bakın, eşya değişiyor, mevcudat değişiyor, mahlukat değişiyor, her şey değişiyor. Fakat onların asılları ve esasları olan Esma-i İlahiye değişmiyor. Hakikat tebeddül etmez. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri 1920'li yıllarda sorulan sorulara cevaplar vermiş. Peki bu cevaplar bugünümüze ışık tutar mı? O verilen cevapların her birisi bir hakikat. Şimdi okuyacağız onları. O hakikatler eğer bugün o şartları gerektiriyorsa, o hakikatler bugün de nedir? Geçerlidir. Meseleye buradan bakmamız gerekiyor. Şimdi okuyoruz. Aynı gün, pür ümit, başka ve dünyevi bir meclise gittim. Diğeri uhreviydi. Öyle mi? İslamiyet'in mukadderatıyla alakalıydı. Maneviydi. Şimdiki ise dünyevi. Bu dünyada yaşayan insanlar, onlardan müteşekkil olan bir meclise dahil oldum diyor. Gittim. Dünyeviler dediler. Şimdi bir soru geliyor. Burada zaten hep soru cevap tarzında gidecek. Güzel bir bahis. İnşallah Cenab-ı Hak istifade ettirir. Neden geldin geleli siyasete karışmıyorsun? Bir soru geliyor. Neden geldin geleli? Aslında burada Üstad Hazretleri ile alakalı bir mevzu da nazara veriyor. Aslında sen böyle değilsin. Sen siyasete karışıyorsun. 1907'de İstanbul'a geldiğin zaman Sultan Abdülhamit Han'a çıkmak istedin. Memleketin meselelerini anlatmak istedin. Olmadı, celide lisanıyla anlattın. Hammallarla ilgili sıkıntı çıktı, onlara nutuk çektin. Öyle mi? Askerlerle alakalı sıkıntı çıktı, taburlar zabitlerine isyan ettiler, onlara nutuk çekip onları nedir, teskin ettin, isyandan kurtardın yani. Bir taraftan hocalara konuşuyor, bir taraftan medrese talebelerine konuşuyor. Diğer taraftan ortaya çıkan fırkalar, o fırkalarla alakalı yanlışlar varsa hemen düzeltmenin yoluna giriyor. İttihad-ı Muhammedi Partisi gibi yani. Yani yeryüzünde buna işte muvahhidinden, Müslümanlardan başka üye olmayan kim vardı deyip gidip üye oluyor. Onun arkasından herkes üye oluyor yani. Bu isim bu şekilde birilerinin zihni altında inhisar ettirilemez. Bakın, bütün buralarda çok hareketli olan birisi, Rusya'dan, esaretten firar etmiş, İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da bir siyasi atmosfer ve ortam var. İngilizlerin işgali söz konusu. Fakat burada eskisi gibi hal ve hareket sergilemiyorsun. Onun için soruyu tekrar soruyoruz. Neden geldin geleli, İstanbul'a geldin geleli siyasete karışmıyorsun? İdareyle alakalı herhangi bir konuşma yapmıyorsun. Hatta o dönemde Darül Hikmetül İslamiye'de aza, Darül Hikmetül İslamiye'deki azalığında 6 ay oradan izin de alıyor yani. Ve Darül Hikmetül İslamiye bir dönem hiç çalışmıyor. Hatta bu soruyu da soruyorlar. Neden Darül Hikmetül İslamiye, yani bugünkü Diyanet İşleri'nin yüksek kurulu mu diyelim, yani isim olarak herhalde ona denk geliyor yani. O zamanki İslamiyet'le alakalı fetvaların verildiği merkez. Üstad Hazretleri de oranın azalarından birisi, geldikten sonra azal olarak seçiliyor. Birçok fetvalar veriliyor İslamiyet'le alakalı. O gün niçin hizmet etmeli diye soruluyor. Üstad Hazretleri cevap veriyor. Belki en büyük hizmeti hizmet etmemesi. Çünkü niye? Birçok şeye o da alet olacaktı. Nitekim bazı hocalar alet oldular. Cihadın tersine fetva verdiler. Öyle mi? Hatta işte İslamiyet'in düşmanı olan o millete, o devlete dualarda bulundular yani. Bunlar yaptırdı vesaire vesaire. Dedim. Eûzu billahi mineşşeytani ve siyase. Şeytanın şerrinden Allah'a sığındığım gibi, öyle mi? Siyasetin şerrinden de Allah'a sığınır. Aslında bu bir kaide yani. Üstad Hazretleri ifade ediyor, yani metodunu koyuyor. Kendisi oradaki hareketinin formunu sergiliyor. Fakat neyin şerri varsa ondan Allah'a sığınılır. İnsin şerrinden sığınılır, cinnin şerrinden sığınılır, öyle mi? İşte burada şeytanın şerri, siyaset, neyin şerri varsa hepsinden Allah'a sığınırız. Siyaset de şerli mi? Ondan da Allah'a sığınırız. Uzaklaşmak lazım. Evet, izahını yapıyor. Neden böyle? İstanbul siyaseti İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. O zamanki yönetimde, siyasette dönüp dolaşan fikirler aslında İspanyol hastalığına benzeyen cinsten. İspanyol, bu bir hastalık, maddi bir hastalık. Peki siyaset yönetim nasıl ona benzeyecek? Sonucu itibariyle. İspanyol hastalığı, Birinci Dünya Savaşı'nda önce İspanya'da, sonra Avrupa'da büyüyen ve gelişen bir hastalık. Eskilerin veba dediği, vebadan daha şiddetli. Şimdilerin grip dediği, kuş gribi veya buna benzer şeyler. İşte tutulan insanlar veya hayvanlar telef olup gidiyor, doğru mu? Belki veba salgınlarından, geçmiş asırlarda veba salgınlarından bir asırda belki 1 milyon insan diyelim vefat etmiş. Ölmüş gitmiştir yani. Fakat İspanyol hastalığından bir senede 25 milyon civarında insan vefat ediyor. Çok farklı bir hastalık, bulaşıyor ve alıp götürüyor yani. İstanbul'daki siyaset aynen buna benziyor. Öyle bir hastalık ki siyasetin şekli öyle bir insanı perişan ediyor ki kendisinde kalmıyor, etrafını sağını solunu hepsini alıp götürüyor. Zaten o dönemde de Osmanlı 20 milyon civarında bir devlet, doğru mu? Fikri hezeyanlaştırır. Devam ediyor. Yani bu fikirde olan bir hastalık ne yapacaktır? Fikri hezeyanlaştıracaktır. Ne demek yani? Doğru düşünme kabiliyetini yitireceksin. Artık doğru düşünememeye başlayacaksın. Tersi nedir? Düşüncelerin yanlış olacak. Ölçümlerin hatalı olacak. Elinde bir metre var ama fakat 98 santimden meydana geliyor. 98 santimden meydana geldiğinden dolayı bütün ölçümlerinde ne olacaktır? Hatalı olacaktır. 100 santimlik bir metreyi eline alman gerekiyor yani. Bunu bir ifade ediyor. İki, devamı geliyor. Buna girmemenin altında yatan belki en önemli sebeplerden bir tanesi. Üstad Hazretleri sebebini ifade ediyor. Biz, kilit cümle bu. Biz, müteharriki bizzat değiliz. Belki bilvasıta müteharrikiz. Bakın çok önemli bir şey. Biz kendimizden hareket etmiyoruz. Biz kim? Yani bunu Osmanlı diye de ifade edebilirsiniz. Fakat Osmanlı bir, padişahtan meydana geliyor. İki, halifeden meydana geliyor. Doğru mu? Padişah, padişahlığı ünvanıyla Osmanlı'yı temsil ediyor. Ama halifeliği ünvanıyla alemi İslam'ı temsil ediyor. Bizden kasıt İslam alemi. Biz İslam alemi şu anda öyle bir hale gelmişiz ki 1920. Şimdiyi vicdanınıza havale ediyorum. Şu anda öyle bir hale gelmiş ki bir, müteharriki bizzat değiliz. Kendimiz planlamıyoruz. Kendimiz programlamıyoruz. Kendimiz düşünmüyoruz. Hareketimizi kendimiz hedefini kayasını koyarak yapmıyoruz. Peki nasıl? Bizim adımıza başkası düşünüyor. Bizim adımıza başkası planlıyor. Bizim adımıza hedefi, gayeyi başkası oluşturuyor. Bizim adımıza hareketi başkası bize yaptırıyor. Müteharriki bizzat değiliz. Başkası kötüyse ne yapacaktır? Kötü emellerine alet edecektir. Doğru mu? Bunu iyi bilmek lazım. Biz müteharriki bizzat değiliz. Bir vasıta müteharrikiz. Peki kim bizi hareket ettiriyor, değil mi? Soru geliyor. Yani bizzat hareket etmiyorsak bizi hareket ettiren kimdir? Sorunun cevabı. Devam. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O dönemde isterseniz ifade edeyim. Yani İslam alemini oluşturan devletlerin hiçbirisinin iradesi kalmamıştır. Ne demek iradesi kalmadı? Mondros mütarekesi ile bütün Osmanlı kağıt üzerinde tamamen paylaşıldı. Bu yapıldı yani. Artık senin iraden hükümsüz. Gelecek aşağıda bunların hepsini tek tek ifade edecek. O zaman demek ki bizi harekete geçiren Avrupa. Avrupa, Üstad Zeter hareketi böyle ifade ediyor. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Adeta kukla gibi, doğru mu? Birisi perde arkasında hareket ettiriyor, sen de o harekete göre perdenin önünde nedir, gölge oluşturuyor veya hareket sergiliyorsun. Fakat bu çok önemli. Yani ben çok iyi birisi değilim. Doğru mu? Medeni kardeşimizi harekete geçiriyorum. Onun bütün nedir, fiillerini ben planlıyorum. Öyle mi? Ben hedefini koyuyorum, gayesini koyuyorum, ben yaptırıyorum. Medeni kardeşimiz de bana tabi olup yapıyor. Benim kötü olduğumu bilmiyor. Bakın. Medeni kardeşimiz benim kötü olduğumu bilse, bütün planlamanın benden geldiğini bilse ne yapacaktır? Çözüm üretecektir. Yani ben bu düşmandan, bu adamdan nasıl kurtulabilirim? Bunun çözümünü üretecektir. Fakat şimdi Üstad Hazretleri öyle bir şey ifade edecek ki ortada bir çözümsüzlük var. Nedir biliyor musunuz? Medeni kardeşimize harekete geçiren benim. Fakat medeni kardeşimiz biliyor ki harekete geçiren başka birisi değil. Ben kendimi harekete geçiriyorum. O zaman benim kötülüklerimin hiçbirisinin farkına varamaz. Farkına varamaz. Şimdi bakın ne diyor? Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. Devam. O tenvim ile telkin eder. Önce uyutur, sonra aşılar. Bakın, tenvim ile telkin eder. Yani öyle yapar, öyle yaptırır ki sanki fiilini sen icra ediyorsun. Sanki planlamayı sen yapıyorsun. Hedefi sen çiziyorsun, maksada sen gidiyorsun. Sanki bütün her şey seninle ilgili. Hayır, öyle değil. Bütün hedef, gaye, maksat ona ait. Ama o bunu yaptırırken bir tenvim yapıyor. Yani ne yapıyor? Uyutuyor. Doktora gidiyoruz, doğru mu? Doktora güveniyoruz. Doktora itimat ediyoruz. Doktor bizim hastalığımızı çözecek. Bakın, bütün bunlarda teslim oluyoruz. Hatta öyle oluyor ki hiç tanımadığımız doktora teslim oluyoruz. Tanımadığımız hasta bakıcıya teslim oluyoruz. Tanımadığımız anestezi uzmanına teslim oluyoruz. Hiç girmediğimiz, ilk kez girdiğimiz bir ameliyathaneye giriyoruz. Ne yapacaklar? Hastalığımızı giderecekler, bizi sağlığımıza kavuşturacaklar. Bu niyette teslim oluyoruz yani. Doktor da kötü niyetli. Hiçbir şey hissettirmeyecek, doğru mu? Masadan kalkıyorsun, böbrekler yok. Böbreğin olmadığının farkında da değilsin yani. Çünkü niye? Tenvim yapıldı. Anesteziyle uyuşturuldu. Sonradan icraat gerçekleştirildi. Ondan sonra sen hayatını yaşıyorsun. Fakat hayatını yaşıyorsun ama tek böbrekle. Nereye kadar gidersin artık belli. Bir yerden sonra tökezleyeceksin yani. Tökezlediğin zaman yine kendinden bileceksin. Yine kalkıp o doktora gideceksin. Bu sefer masada kalacaksın. Ne yapalım böyle? Şimdi bu ne oluyor? Bakın, İslamiyet'in düşmanı. Burada Avrupa ifade ediyor da adını ne derseniz deyin, hiç önemli değil. Adını her türlü şey konabilir. Senin düşmanın kim ise, eğer sana düşmanlık yapıyorsa, ister şahsına, ister milletine, ister devletine, ister bayrağına, ister sancağına, ister dinine. Eğer düşman ise o düşmanlığını öyle sinsi planlarda yapacak ki, yapmış olduğu o sinsi planlar içerisinde sen her şeyini kendinden zannedeceksin. İngiliz ajanı Lawrence. Öyle mi? Doğru değil mi? Araplar onu kendilerinden biliyorlar. Niye? Cübbesi var, sakalı var, namazı var, niyazı var, Arapçası var, dili var, bütün örfü adeti tam biliyor. Bütün onların altında öyle nedir nifak tohumlarını ekiyor ki hiç farkında olmuyorlar. Ondan sonra yıllardır kendilerini besleyen ve büyüten babalarını ölüme götürüyorlar yani. Vaka bu. Bunlardan hesap çıkarabilirsiniz. O tenvim ile telkin eder. Biz kendimizden hayal edip, bakın mesele bu. O uyuttu, telkinlerini yaptı. Biz ise diyoruz ki ya yok yok öyle değil. Ne alakası var? Biz kendimiz yapıyoruz. Kendimizden hayal edip esammane tahribimizde adeta hakikate sağır kesiliriz. Sağırcasına yapmış olduğumuz tahribimizle eseri telkini icra ederiz. Aslında onlar bize ne telkin ettiyseler biz onu icra ederiz. Oysa kendi fiillerimizi yapıyor zannederiz. Kendimizi yıkarız, yakarız, perişan ederiz. Farkında değiliz. İhtilal yaptıran o olur, sen ihtilal yaptığını zannedersin. Ona hücum ettiren o olur, sen kendinden zannedersin. Aynı dinden olan insanlar bir araya gelir, çarpışırlar, birbirlerini döverler, her türlü fiili icra ederler, öldürürler, sen kendinden zannedersin. Oysa hepsi hariçten gelen menfi cereyanın sonuçları. Madem ki menba Avrupa'dır, bu gibi şeylerde kaynak Avrupa, gelen cereyan ya menfi veya müsbettir. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri buraya kadar bir tahlil yaptı. Hastalığın teşhisini ortaya koydu. Bu bir teşhis. Burada bir hastalık var. Biz birileri tarafından yönlendiriliyoruz fakat yönlendirildiğimizin farkında da değiliz. Bu bir hastalık. Burada doğru düşünme devreden tamamen çıkıyor. Şimdi bundan sonraki kısımda hastalıkla ilgili çözümü bize üretecek. Çözüm önerecek. Şu şekilde şu şekilde yaparsanız kurtulursunuz. Rahat edersiniz yani. Yoksa diğer türlüsü değil. Gelen cereyan Avrupa'dan veya herhangi bir yerden. Burada Avrupa ifadesi kullanılıyor. Gelen cereyan kimden olursa olsun bir insandan da hem iyilik gelir hem kötülük gelir. Doğru mu? Hem hayır gelir hem şer gelir. Şimdi hayra da şerre de aynı şekilde mi mukabele edilir? Hayır. Hayra olan mukabele farklı, şerre olan mukabele farklıdır. Doğru mu? Dolayısıyla gelen cereyan eğer müsbet ise ona göre farklı bir tavır sergilenecek. Gelen cereyan menfi ise ona farklı bir tavır sergilenecek. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri o dersi bize takdim edecek inşallah. Bismillah. Avrupa'dan gelen cereyan ya menfi veya müsbettir. Menfiye kapılan, eğer menfi cereyana kapılır isek, o zaman ne oluruz biliyor musunuz? Bunu anlatıyor. Harf gibi. Dalle ala mana fi nefsi gayrihi. Yahut la yedullu ala mana fi nefsi. Bir. Başkasının manasına yardım eder. Veya ikincisi, kendi başına hiçbir manası yoktur. Aslında Üstad Hazretleri bize Arapça nahiv ilmindeki bir kaideyi farklı şekilde bize ders veriyor. Mesnevi'de bir ifade geçiyor. İki ifade, daha doğrusu bununla alakalı iki ifade geçiyor. Birisi diyor ki, 40 senelik ömrümde, 30 senelik ömrüm tahsilimde 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim diyor. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi, niyet ve nazardır. Niyet nazardır. Başka bir yerde şunu ifade ediyor. Allah'a diyor binlerce şükür olsun ki diyor. Bana manayı ismiyle manayı harfinin manevi farklarını öğreterek çok meselelerimi hallettirdi. Bunu Üstad Hazretleri özellikle Risale-i Nur'larda baktığınız zaman, incelediğiniz zaman kainatı Allah hesabına işlettirme noktasında kullanıyor. Kainata manayı harfi nazarından bakmak gerekiyor diyor. Manayı harfi neydi? Kendi başına bir manası yok ama başkasının manasına hizmet ederdi. Kainat topyekün bir kitap. Bu kitap bize Allah'ı anlatıyor. Allah'ı anlatmak noktasında kainat bir harf gibidir. Başkasının manasını anlatır. İsim gibi değildir. Haşa, Allah'tan kopuk değildir. Kendi başına müstakil değildir. Burada itikadi bir ders veriyor. Ve Risale-i Nur'lar baştan sona bu manayı ismi ve manayı harfi muvaciyesinde gidiyor. Fakat manayı ismi, manayı harfiyle Üstad Hazretleri başka meseleler de hallediyor. Hallettiği meselelerden bir tanesi de bu. Menfiye kapılırken manayı harfi olursun ama müsbet cereyana karşı manayı ismi gibi kendini göstermen gerekiyor. Bakın burada da tam değişti, tersi oldu. Şimdi anlatmaya çalışalım. Menfiye kapılan harf gibi, tekrar ifade ediyorum. Dalle ala mana fi nefsi gayrihi. Başkasının nedir? Manasına yardımcı olur. Yahut la yedullu ala mana fi nefsi. Kendi başına hükümsüzdür, manası yoktur. Şimdi bakın bir kelime düşünün. Bir kelime. Ne diyelim? Kitap. Kitap kelimesi. Kitap kelimesinin içerisinde bir harf düşünelim. Nedir? İ harfi. Bu İ harfinin kendi başına herhangi bir manası var mıdır? Yoktur. Peki İ harfinin kendine ait olan özel bir iradesi var mıdır? Ben bu kitap kelimesinin içerisinde birinci sırada olmam lazım. Böyle bir irade sergileyebilir mi? Hayır. Beşinci sıra? Hayır. Sen kitap kelimesini kim yazıyorsa o müellifin iradesine tabisin ve o kelimenin içerisine girdiğin zaman senin yerin ikinci sıradır. İraden hükümsüzdür. Kendi başına hiçbir manan yoktur. Kitap kelimesinin ifade etmiş olduğu manaya yardımcı olursun. Ve ona yardımcı olmak için sen orada varsın. Onun haricinde senin varlığın yok hükmündedir. Üstad Hazretleri bize bunu anlatıyor. Diyor ki, sen diyor, fert olarak, millet olarak, devlet olarak veya İslam alemi olarak eğer gelen cereyana, menfi olan şeylere bir harf gibi mukabele edersen, bir, senin hiçbir iraden olmaz. İki, senin kendine ait olan hiçbir manan olmaz. Üç, sen başkalarının manasına yardımcı olursun. Tamamen kullanılırsın. Aşağıda da ifade edecek. Bir aleti la yakıl. Yani akılsız alet olur çıkarsın. O aleti de menfi cereyanı sana gönderen kim ise o kullanabilir. Sen kullanılan akılsız bir alet olmuş olursun. Devamında geliyor. Demek bütün harekatı bizzat hariç hesabına geçer. Yaptığı bütün fiiller, bütün çalışmaların sonucu hariç hesabınadır. Çünkü iradesi hükümsüzdür. İradesi yoktur. Kıymeti esamesi okunmaz. Hulusu niyeti fayda vermez. Ya ben böyle bir menfi cereyanın içine girdim ama ya benim niyetim halis. Ha. Bu da insanı kandıran, aldatan bir şey yani. Abdestim yok, namaz kılıyorsun. Benim niyetim halis olmaz. Sen şartı yerine getireceksin. Şartı yerine getirmedin mi olmaz. Bir, niyet düzgün olmakla beraber amel de düzgün olacak. Niyet düzgün, amel bozuk. Sonuç bozuk çıkar. Amel düzgün, niyet bozuk. Sonuç yine bozuk çıkar. Her iki halde de amel de düzgün olacak, niyet de düzgün olacak. Üstad Hazretleri misali veriyor. Allah için baş ile yapılan secde diyor. Baş ile yapılan secde. Bakın secde baş ile yapılır. Allah için olursa ibadettir. Gayrısı için olursa dalalettir. Bitti bakın. Secde güzel bir şeydir ama Allah'a olursa. Bakın her iki türlü olacak yani. Pis, çamurlu bir suyun içerisine girmişsin. Ne yapıyorsun orada? Yıkanıyorum canım. Niyetin güzel ama yıkanman için bir kere o çamurlu suyun içinden çıkman lazım, çıkman lazım. Fiil doğru değil, fiil doğru değil. Demiş ya birisi, hoca mazbut ama muamele harap. Muamele de düzgün olacak. Menfi cereyana kapılmışsın, sen benim niyetime bak. Hayır, niyetin orada hükmü yok. Fayda vermez. Sen ona kapıldın mı gidersin. Gidersin yani.
Çok iyiler var ki iyilik zanıyla fenalık ederler.
Evet. Aynısı. Aynısı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hulusu niyeti fayda vermez. Bahusuz menfi iki ciheti zaafla hariç cereyanın kuvvetine bir aleti layakıl olur. Şimdi öyle bir şeyi ifade ediyor ki bir, sen menfi bir cereyana kapılmışsın. İki, senin de zayıflıkların var. Neyin zayıf? Birliğin, beraberliğin yok. O kuvveti sağlayamıyorsun. Öyle mi? İnsanlar arasındaki diyaloğun kopuk. Sosyal hayattan bir habersin. Teknolojide zayıfsın, gerisin. Ekonomik gücün yok. Bakın zayıflıkları konuşuyoruz, dezavantajları. Sen etrafı düşmanlarla kuşatılmış ve adeta yenmek üzeresin. Bu kadar zayıflıkların da o menfi cereyanın içerisine katılınca sen artık ortada yapacağın hiçbir şey kalmıyor. Artık sonuç nedir? Her şeyinle teslim olursun. Bakın müthiş bir tahlil yapıyor Üstad Hazretleri. Burada ne olacak aslında? Dezavantajlı görünen şeyleri avantaja çevirmek lazım. Düşman neyden istifade ediyor? Nifaktan, Öyle mi? Ayrılıklardan, kavgalardan, dövüşlerden, bunlardan istifade ediyor. Bugün şu memleketlere kavga ortamı oluşturmak isteyenler var mı? Var. Niye oluşturmak istiyorlar? Onlardan İslamiyet'in düşmanı olanlar istifade edecekler. Mesela oyuna gelmek var. Biraz kurtulmuşsun. Yani bir devlet dedin miydi, işte istiklaliyetini ilan etti. Devlet müstakildir. Neyimiz müstakil? Sorabilir miyiz? Ekonomide mi müstakiliz? Hep bağımlıyız ya. Bir tane arabamız yok. Yani dış güçler dese ki artık biz Türkiye'den arabaları çekiyoruz. Ya binecek bir şeyimiz yok ya. Bittik ya. Artık otobanlar, otoyollar şura bura boş kaldı. Yürüme yolları bakın. Bakın o kadar bağlarımız var ki, bağlantılarımız yani. Müstakillik yok. Asıl şimdi o gelecek yani. Müstakil olmak. Tam özgür olmak. Tam hür olmak. Her şeyi elinde tutabilmek. Bakın o gelecek yani. Diğer müsbet cereyan ise ki, Avrupa'dan müsbet şeyler de gelebilir. Müsbet cereyan ise ki, dahilden muvafık şeklini giyer. Nedir? Fendir, ilimdir, teknolojidir. Öyle mi? Medeniyetin güzel şeyler. Dahilde bizim içimizde muvafık şeklini giyer. Biz neyiz? Müslümanız. İslamiyet ne yapıyor? İlme teşvik ediyor. Cenab-ı Hakk'ın iki tane kanunu yok mu? Hem şer'i kanunlar Kur'an-ı Kerim'de, öyle mi? Hem de tekvini kanunlar. Allah iki kitabı da okumamızı emrediyor. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem Kitab-ı Kebir-i Kainat'ı iki taraftan da okuyacağız. Müslüman iki taraftan da ibadetini yapacak. Allah'ın emirlerine riayet edecek. Fizikte de ilerleyecek. Astronomide de ilerleyecek. Tıpta da ilerleyecek, biyolojide de ilerleyecek vesaire vesaire. Din ilimlerinde de ilerleyecek, muamelatta da ilerleyecek. Her şeyinde ileri olması lazım. Bunlar İslamiyet'in bize öngördükleri, bizim temel şeylerimiz. Ha, Avrupa'da bu gibi şeyler var. Onlar bizim için müsbet olan şeyler. Onlar bizde muvafık şeklini giyer. Yani ne olur? Bize fayda veren şeylerdir. Fayda veren şeylerdir. Onlara karşı olduğumuz zaman ne olacak? İsim gibi, yani burada isim gibi insan olabilir. İsim gibi. Dalle ala mana fi nefsi. Bütün faydası, bütün menfaati kendinedir. Kendinedir. Kendisine özel manası vardır. Bakın, illa başka manalarla iltibas edilemez. Kendi manası olması için başka bir şeyin manası da olması gerekiyor. Biraz önceki kitaptan yola çıkarak, yani kitap kelimesi, kitap kelimesini bir isim olarak düşünelim. Kitap kelimesinin ifade ettiği mananın kemali olabilmesi için de kalem kelimesinin manası olması gerekiyor mu? Hayır. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ahmet kelimesinin Ahmet manasını ifade edebilmesi için hakkıyla Mehmet kelimesinin manası orada olması gerekmiyor. Biri birinin lazımı değil, değil. Mana itibariyle müstakildir. Her şeyi kendinedir. Bakın, çalışması da kendinedir. İşte burada bunu ifade ediyor. Diyor ki, harf gibi olmayacağız. Harf gibi oldun muydu, başkasının manasına yardım ediyorsun. Peki ne olacağız? İsim gibi olacağız. İsim gibi oldun muydu, bütün menfaatlerin, bütün faydaların kendine olmuş olur. Kendine olmuş olur. Hareketi kendinedir. Tebai haricedir. Yani ikinci derecede harice bir faydası olabilir. Niye böyle? Niye böyle? Şimdi diyelim hızlı tren için tren yolu yapmışız, rayları döşemişiz. Doğru mu? Şimdi burada insanlarımızı nedir? Hızlı bir şekilde şehirlerden şehirlere götürüp getirme noktasında bir çalışma gerçekleştirmişiz. Fakat hızlı trenimiz yok. Ne yapacağız bunu? Hızlı tren üreten bir yerden alacağız, doğru mu? Bu herhangi bir devlet olabilir. O devletten biz onu alırken kendi gayemiz için alıyoruz, doğru mu? Yoksa o devleti zengin etmek için değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Fakat biz gayemizi gerçekleştirirken o devlet de zenginleşebilir. Ha, burada ismin hakiki manasını ortaya koyabilmesi için ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Trende sen üreteceksin. O zaman hiçbir şeye bağımlı olmazsın. Ekonomide bağımsızsın. Eğitimde bağımsızsın. Askeriyede bağımsızsın. İdarede bağımsızsın. Siyasette bağımsızsın. Diyanette bağımsızsın. Toprak olarak bağımsızsın. Bağımsız, bağımsız, bağımsız. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Nanoteknolojide bilmem ne teknolojide, bilinçim sistemlerinde, iletişim sistemlerinde her şeyde bağımsızsın. O zaman ne oldu? Tam istiklaliyetini ilan etti. Hatta bununla beraber başkalarına da faydalı olabilirsin. İsmi büyütüp markaya dönüştürebilirsin. Tescilletirsin. Öyle tescilletirsin ki herkes senden fayda umar. Herkes senden yardım bekler. Herkesin yüzü ve yönü sana teveccüh eder. Sen başkalarına yönelmezsin. Bugün Orta Doğu'daki bir meseleyi çözebilmek için işte Türkiye'nin kaç takla attığını görüyoruz, doğru mu? Ama çözmekte zorlanıyor, doğru mu? Çünkü niye? Birilerinin ağzına bakıyoruz yani. Mesele bu. Oysa geç geriye, ya biz böyle miydik ya? Üstad Hazreti diyor, biz böyleyiz ama biz geçmişte böyle değiliz ya. Biz geçmişte markayız, marka. Her şeyde marka olmuşuz ya. Bakın, Anibal diye bir komutan var. Roma'yı titretmiş. Milattan 200 sene önce yaşayan bir komutan. Sesi bakın, bu asırlara kadar geliyor. Titretmiş. Dürüst insan, aynı zamanda ordu komutanı, her yeri sallamış. O Halid bin Velid'in radıyallahu anh'ın zamanında eğer yaşamış olsaydı, öyle zan ediyorum ki Halid bin Velid'i kıskanacaktı. Çünkü ondan önce veya sonra gelen, özellikle sonra gelen, öyle büyük komutanlar var ki Halid bin Velid'i kıskanıyorlar yani. Niye? Halid bin Velid komutanlıkta marka. Öyle bir marka ki bütün askerler onunla beraber savaşa gitmek istiyor. Yüzün üzerinde savaşa iştirak etmiş, kaybettiği bir tane yok. Bir tane yok yani. Ve düşmanla öyle bir seslenişi var ki, düşmanla seslenirken ne diyor biliyor musunuz? Sizin diyor, hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla geliyorum üzerinize. Şimdi ne oldu bu? Ortalığı yakar yıkarsın yani. Yani enteresan. Gel Osmanlı'ya bakın. Osmanlı, Osmanlılıktan markadır. Hatta yıkılmaya yüz tutmuş döneminde dahi markalığını devam ettirmiştir. Devam ettirmiştir. 1700'lü yıllar Osmanlı'nın çok parlak dönemleri değildir. Değildir. Fakat Osmanlı bir şeyi gerçekleştirmiş o yıllarda. Bakın. Bismillah. Fransa ile Almanya arasında bir problem var. Fransa ile Almanya birbirine sınır 1700'lü yıllarda, 17. yüzyılda. Sınırı ortadan ikiye bölen Ren Nehri var. Almanların Mülheim kasabasının yanından geçiyor. Mülheim kasabası. Ren Nehri ta İsviçre'nin alt dağlarından doğuyor. Fransa'nın içinden, Almanya'nın içerisinden, Hollanda'nın içerisinden, hatta Üstad Hazretleri Avrupa'nın bağırsakları diye ifade ediyor Avrupa'nın nehirlerini. Özellikle Ren Nehri adeta bağırsaklar gibi dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor. En nihayette Hollanda'nın Rotterdam şehrinden denize dökülüveriyor. Nehir nereden geçerse orada ziraat gelişir. Mısır'ın kumistanını cennete çeviren Nil-i Mübarek diye ifade ediyor Üstad Hazretleri, doğru mu? Şimdi Mülheim kasabası da Ren Nehri'nin kenarında ziraat işleri yapıyorlar. Fakat Almanya güçsüz o dönemde. Ekiyorlar, biçiyorlar, mahsulü toplayacakları esnada Fransız köylüleri nehrin öbür tarafından bu tarafa geçiyorlar Almanya tarafına. Neleri var, neler yok hepsini toplayıp gidiyorlar. Ne oradaki köylüler bir şey diyebiliyor ne de Almanya'nın kralı. 1, 2, 3, 5 durmadan böyle devam ediyor. Bir türlü kendi işlerinde çözüm üretemiyorlar. En nihayette Alman kralının aklına Osmanlı'ya müracaat etmek geliyor. O zaman Sultan II. Ahmet, Osmanlı padişahı. Müracaatlarını gerçekleştiriyorlar ve anlatıyorlar. Biz diyorlar, Fransızlar bizim Mülheim kasabamızda, bizim insanlarımıza zulmediyor. Onların mahsulatlarını gelip ellerinden haksız yere alıp gidiyorlar. Bize asker gönderiverin, buradaki zulmü de ortadan kaldırın. Zira sizin adaletinizi, gücünüzü, şuyunuzu, buyunuzu biliyoruz. Müracaat. Saray, Osmanlı Sultanı müracaatı inceliyor, tetkik ediyorlar. En nihayette verdikleri karar, asker göndermeye lüzum yoktur. Lüzum yoktur. Peki ne gönderelim? 3 çuval yeniçeri elbisesi ve mehterenle alakalı bazı malzemeler. 3 çuval yeniçeri elbisesi. Onları gönderiyorlar. Bir de mektup koyuyorlar. Mektupta Osmanlı Sultanı şunları ifade ediyor. Diyor ki, Fransız ademleri diyor, korkak ademlerdir. Onlar için asker göndermeye lüzum yoktur. Sizin köylüleriniz bizim yeniçeri elbiselerinden giyinip nehrin kenarında böyle gezip onlara görünsünler. Bu kifayet eder size. Ve hakikaten bunu yapıyorlar. O elbiseleri köylüler giyiniyor. Nehrin kenarında sağa sola şöyle böyle geziyorlar. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? O nehrin kenarında yaşayan Fransız köylüleri değil, köyleri dahi terk ediyorlar. Ve zulmün önüne tamamen geçiliyor. Mülheim kasabası Osmanlı'ya şükran borcunu 1992'ye kadar ödüyor. Nasıl ödüyor biliyor musunuz? Kasabanın en yüksek binasına Osmanlı bayrağını dikiyorlar. O olayın her sene seneyi devriyesinde de tanayırlar yapıyorlar. 92'ye kadar bayrağımız oradaydı. Şimdi de yoktur. Enteresan bir vaka. Bakın, marka olunca senin elbisen dahi her şeyin önüne geçiyor. Kanuni Sultan Süleyman, muhteşem Süleyman, öyle mi? Marka. Marka. Fransa da o dönemde çok da geri değil yani. Fransa'da bir adet ortaya çıkmış. Kadınlı erkekli dans. Ferman yayınlıyor. İşittim ki aranızda bir icat çıkarmışsınız. Kadın erkek birbirine dolaşmakla oynuyormuş. Tez bunu aranızdan kaldırın. Yoksa orduyu Hümayun'umla gelir sizi kahreylerim. 100 sene adet ortadan kalkıyor. Tam 100 seneye. Marka olunca sözün her tarafa tesir ediyor. Marka olunca herkes sana bakıyor. Herkes senden yardım dileniyor. Marka olunca adalet ortaya çıkıyor. Hukuk ortaya çıkıyor. Öyle mi? Devlet ortaya çıkıyor. Millet ortaya çıkıyor. İsimden markaya geçtik. Üstad Zeter diyor ki isim olsanız diyor çözersiniz diyor. İsim olsanız, hatta devamında geliyor bakın. Devamında diyor ki, lazımı mezhep mezhep olmadığından belki muahhez değil. Bu yani mezheplerde, hocam da burada, Üstad Hazretleri bir hükmü nazarımıza veriyor. Yani mezhebin lazımı olan şeyler var. Nas şeklinde olan veya muhkemat şeklinde olan, Kur'an'daki hükümler, hadislerde nedir? Tevili olmayan hükümler. Namazın kılınması gibi, orucun tutulması gibi yani. 5 vakit namaz emredilmiştir. Yılda 1 ay oruç emredilmiştir. Veya zekat emredilmiştir. Yani bunların varlığı yokluğu mezhepler tarafından tartışılmaz. Bunlar mezhep de değildir ama mezhepler de bunlar olmadan olmaz. Olmaz. Üstad Hazretleri buradan bize bir kaide çıkarıyor. Diyor ki yani siz Avrupa'dan müsbet şeyler alacaksınız ama fakat şurada mantıken şöyle bir şey düşünün. Bunlar Avrupa'nın malı değil. Peki neyin malı? Müsbet olan her bir şey Kur'an'ın malıdır. Yeryüzünde hayır adına ne varsa peygamberlerin elinde ve peygamberlik müessesesinden geliyor. Yeryüzündeki bütün hayırlar oradan geliyor. Dolayısıyla Allah'ın kelamından, Allah'ın koymuş olduğu sistemden çıkıyor. Herkesin malıdır. Avrupa'ya münhasır değildir. Veya başka bir yere münhasır değildir. Veya sen oradan o güzellikleri alırken haşa Avrupa'ya almış olmuyorsun. Bazen de bunun içerisine yani mezhebin lazımı diye ifade edilecek işte gelen asırlarda bazı yanlış olan şeyler de mezhebin içerisine dahil olur. Onlar da mezhepten değildirler. Ha sen güzel şeyleri alırken yanında çirkinlikler, o çirkinlikler onun kendisinden değil. Ne yapacaksın? O çirkinliklerden sen onu azat edeceksin. Yan tesirleri olmayacak. Bahusuz iki cihetle kuvveti hariç cereyanın müsbet ve zaafına inzimam etse harici kendine aleti la yeşur edebilir. Eğer sen müsbeti alıyorsan, isim gibi davranıyorsan, bir de kendi gücünü, kuvvetini ve kudretini ortaya koyuyorsan, kendinde nasıl bir güç var? Ya Müslümanız. Hak din elimizde. Bundan büyük güç olabilir mi? Hak din elimizde. Hak dinin hak olan bütün özelliklerini hayata geçirmiş olsak en büyük güç bizim elimizde olacak. Bir diğer taraftan da müsbet şeylere talipsin. Bu da sana ikinci bir güç olacak. Onları kendine şuursuz bir alet gibi hizmet ettirebilirsin. Bakın yolunu gösteriyor yani. Yani şunlar büyüdüler, şöyle oldu, böyle oldu demeye gerek yok. Sen isim gibi davranırsan, sen başkalarını kendine şuursuz bir alet gibi kullanır, kendini büyütüp tek başına müstakil hale getirebilirsin. Bunu ifade ediyor. Dediler, bir tane de okuyup bitireceğiz. Bir soru çünkü bunun da nihayete erdirmiş olacağız. Siyasete girmiyor. Sıkıntıları anlattı. Giren alet olacak. Alet olmamak için dahil olmuyor. İkinci soru geliyor. Dinsizliği görmüyor musun? E ortada dinsizlik var. E dinsizlik olduğuna göre dinsizlik meydan alıyor. Din namına meydana çıkmak lazım. Din namına meydana çıkmak lazım. Meydana çıkmak derken yani meydanlara, sokaklara manası anlaşılmasın. Genelde meydan denince herhalde öyle anlaşılıyor, bilmiyorum. Şu anda buradayız, doğru mu? Şu anda şurada hepimiz din namına mı bulunuyoruz yoksa başka niyetlerimiz mi var? Din namına, doğru mu? Bir hakikati paylaşıyoruz yani. Şu anda biz din namına meydana çıkmışız. Hatta öyle bir meydana çıkmak ki onun altını çizeyim. Hiçbir şeye alet olmuyor. Bediüzzaman Hazretleri bu sıhhatli selametli yolu seçmiş yani. Risale-i Nur hizmeti bu. Hiçbir şeye alet edilemiyor. Hatta alet edilememesinin bir sebebini daha söyleyeyim. Üstad Hazretleri bu hizmeti kendine mi bağlıyor yoksa Kur'an'a mı bağlıyor? Ve yoksa şahsı manevi diyor. Doğru mu? Baki hakikatler şani, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Said yoktur. Said'in kuvvet ve kudreti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır, hakaiki imaniyedir. Bakın bunları ifade ediyor. Tutup Kur'an'a bağlıyor. Tutup bir ferde, bir şahsa bağlamıyor. Kendisi çok dahi olabilir, çok zeki olabilir, çok vasıflı olabilir. Kendi şahsıyla asla ilişkilendirmiyor. Şahs-ı manevi diyor, şahsı ortadan kaldırıyor. Niye biliyor musunuz? Şahıs olduğunuz zaman hedef olursunuz. Şahs-ı manevi dedim miydi? Bana bir hedef göstersene. Hedef yok. Neyi dağıtacaksın ki? Ortada dağıtacak bir şey yok. Tutup bu hizmetin kıyamete kadar devam etmesi için öyle bir metodu bizim zihinlerimize yerleştiriyor ki şahıs yoktur diyor. Şahs-ı manevi vardır. Şahs-ı manevi üzerine bina edilen bu hizmet de asla ve asla bozulmaz ve dağılmaz. Ebediyete kadar devam eder. Üstad Hazretleri vefat etti, doğru mu? 1961 mi? Bakın vefat. Efendim? 60. Vefat etti. Vefatıyla hizmet geri mi gidiyor? Kendisinin ifadesi. Mevtim hayatından ziyade bu dine hizmet edecektir. Acayip bir şey. Yani bunu duyan düşmanlar acaba şöyle mi? Ya bunun hayatını devam mı ettirelim acaba biz? Çünkü ölümü daha çok hizmet edeceğine göre şunu yaşatalım da. Enteresan bir şey. Öyle şeyler, her şeyi garantiye alıyor. Müthiş bir mana. Dedim, evet, din namına meydana çıkmakla ilgili izah veriyor. Dedim, evet lazımdır. Din namına meydana çıkmayacak mıyız? Tabii ki çıkacağız. Ticaretçi, ticaretini yaparken dürüst ticareti ortaya koymakla din namına meydana çıkmıştır. Doktor, doktorluğunu icra ederken doktorluğun hakkını vermekle din namına meydana çıkmıştır. Bunları konuşalım. Adının hoca olması gerekmiyor. Bakın, İslamiyet'in hakikatleri neyse, o hakikatler noktasında yaşayan bir insan din namına meydana çıkmıştır. Bağırmak gerekmiyor. Devam ediyor. Evet lazımdır. Din namına meydana çıkacağız. Fakat kat'i bir şart ile ki, bunun bir şartı var, bir kaide kuralı var. Muharrik, yani bunu da harekete geçiren bir şey olacak. Tahrik eden güç ne olması lazım? Muharrik, aşk-ı İslamiyet. İslamiyete olan aşk ve hamiyeti diniye olmalı. Kendini korumak, kollamak manası değil. Başkalarını korumak, kollamak manası değil. Etrafını, tebaanı, ırkını, öyle mi? Partini, patırtını korumak, kollamak manası değil. Asıl himaye, asıl hamiyet, asıl büyüklük, asıl iyilik din namına olmalı. Aşk İslamiyet'ten gelmeli. Başka bir şeyin aşkı için değil. Hicret Allah'a hicretse hicrettir. Öyle mi? Zahirde hicret, hakikatte farklı şey. Hakikatte din adamı, pardon, zahirde din adamı, hakikatte başka bir niyet. Bakın her türlü elbise, her türlü kisve oluyor. Onun için biraz önce onu ifade ettik. Niyet halis olmakla beraber amel de halis olacak. İkisi de doğru olacak. Birisi yanlış, hedefe gidemez. Kilitlenir kalır. Onu söylüyor. Eğer muharrik veya müreccih, tercih ettirici sebep veya harekete geçiren güç sebep, siyasetçilik veya tarafkirlik ise tehlikelidir. Tehlikelidir. Birincisi, hata etse de belki mafudur. Yani adam din namına hakikaten İslamiyet'ten gelen bir aşk ile meydana çıkmış. Fakat bir hatası var. Allah affeder onu. Diğeri, onu ikincisi isabet etse mesuldür. Ya dini alet ederek siyaset yapıyorlar ama fakat hedefi 12'den vuruyorlar. 12'den vurmasının faydası sana olabilir. Fakat kendisi suçludur. Çünkü niye? Onun niyetinde dini alet etmek var. Anlaşıldı mı mesela? Denildi. Nasıl anlarız? Bunu nasıl anlayacağız? Yani birisi hakikaten İslamiyet'ten, birisi hakikaten siyasetten güç alıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Kim fasık siyasettaşını mütedeyyin muhalifine suizan bahaneleriyle tercih etse muharriki siyasetçiliktir. Onun nedir? Harekete geçireni siyasetçiliktir. Yani ben bir partidenim. A partisindeyim. Ve benim partimde kötü bir adam var. Fasık, rezil olan bir adam var. Bir de karşımda B partisi var. O partide de dört dörtlük dindar, evliyadan bir adam var. Ben eğer kendi partimdeki o fasık, rezil olan adamı diğer partideki veli olan adama tercih ediyorsam, benim muharrikim, beni harekete geçiren siyasetçiliktir. Eğer tersini yapıyorsam, ben karşıdaki partide olan o evliye olan insanı tercih ediyorsam, ki hakikatte öyle olması lazım, o zaman beni harekete geçiren şey siyasetçilik değildir. Hem umumun malı mukaddesi olan dini inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle. Bu din bizden sorulur. Bu dinin tebliğini biz yapabiliriz. Başka kimse olamaz. Öyle değil ki. Bu din Allah'ın dini. Ve bu din umumi. Bütün insanlara, bütün insanlığa. Böyle olmasaydı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nas demezdi. Ey insanlar, ubudu, ibadet edin. Rabbek, Rabbinize. İbadet edin. Demezdi. Ey falan kavim, ibadet edin. Böyle derdi. Böyle demiyor Cenab-ı Hak. Hitap umumidir. Din umumidir. Öyle mi? Dolayısıyla kimse inhisar altına alamaz, sınırları çizemez, bizden sorudur diyemez. Dediği zaman o mukaddes male nedir? İhanet etmiş olacak. Evet, kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavi bir ekseriyette dine aleyhdarlık meyli uyandırmakla, nazardan düşürmek ise muharriki tarafkirliktir. Allah korusun, burada bir şey daha ortaya çıkıyor. Sen kendine has olarak meseleyi ortaya koyduğun zaman başkalarını da kendine muhalif olarak ortaya koyuyorsun. Hatta onların muhalefeti önce kendi şahsına görünecek, sonra dine olacaktır yani. Yani birilerinin dinden uzaklaşmasına dahi ne yapacaksın? Sebebiyet vereceksin. Allah muhafaza etsin. Onun için kucaklayıcı olmak gerekiyor. Kalben de inanın sırrı bu. Mesela iki adam dövüşürler. Biri zayıf düşeceğini hissederken elindeki Kur'an'ı kaviye uzatmakla himayesini davet edip kavi bir ele vermek lazımdır. Ta beraber çamura düşmesin. Kur'an'a muhabbetini, hürmetini göstersin. Kur'an'ı Kur'an olduğu için sevsin. Ben yıkılıveriyorum ama elimdeki Kur'an düşmesin. Farklı bir kesim ama kardeşim bunu siz alın. Devam ettirin. Bu bir kaidedir zaten. Ordu savaşa gitmiş. Sancağı birisi elinde tutuyor, doğru mu? Sancağı tutan da çarpışıyor, doğru mu? Yeri geliyor, çarpışan adam şehit olabiliyor. Ne yapıyor kendisi düşerken? Sancağı kuvvetli bir ele veriyor. Çünkü sancak düşerse ordu düşer. Ordu düşerse mağlup olursun. Her şeyin elinden gider. Kutsalı ne yapmak gerekiyor? Her zaman yüksekte tutmak gerekiyor. Sen tutamıyor musun? Birine vereceksin. Birine vereceksin. Eğer kavinin karşısına siper etse, tersi düşeceği anda, bak ben düşürüyorsun ama elimde Kur'an var. O zaman ne yapıyor? Kendisinin düşmemesine Kur'an'ı alet ediyor. Böyle olunca yine karşıdaki düşmanın hiddetini artıracaktır. Bazen oluyor ki Müslümanlar yapmış olduğu icraatlarında, fiillerinde Kur'an'ı alet olarak nedir? İcra gösterebiliyorlar. Fiil ortaya koyabiliyorlar. Kader-i ilahi ne yapıyor? Onların maksatlarının aksiyle ne yapıyor? Ceza veriyor. Tutuyor bir zalimin eliyle tokatlıyor. Zalimin eliyle tokatlamasının altında yatan sebep bizim hatalarımızdır. Hatalarımızdan dolayı tokatlanıyoruz. Kişi kendisini bu noktada devlet olarak veya millet olarak sorgulaması gerekiyor. Evet, dine imale etmek, bitiriyoruz. Ve iltizama teşvik etmek ve vazife-i diniyelerini ihtar etmekle dine hizmet olur. Dine nasıl hizmet edeceksin? Bir, meylettirmekle. İki, irşat ettirmekle. Üç, vazifeleri hatırlatmakla. Bakın burada hatırlatmalar yapılıyor. Yönlendirmeler yapılıyor. Kimsenin hiçbir şeyine karışılıyor mu? Herkesin çok farklı yapısı olabilir. O yapılara göre hitap edilmiyor yani. Devamında geliyor. Yoksa dinsizsiniz dese onları tecavüze sevk etmektir. Karşında bir grup var. O grubun da dinle, diyanetle alakası yok. Güya sen de irşad ediyorsun. Öyle bir ifade cümle kullanıyorsun ki ya zaten siz dinsizsiniz. Dediğin anda dinsizsek dinsiziz. Size ne? İkinci cevap gelecektir. Adamın dinsizliğini artırıyorsun. Bu ifade irşad ettirmiyor yani. Adam namaz kılmıyor. Mümin. Ya sen namazsızsın. İfadesi, namazsızsan bana. Sana ne? Bakın ikinci cümle çıkıyor yani. Oysa adamın namaz kılmasını istiyorsan namazsız olduğunu hiçbir zaman hissettirmeyeceksin. Mesele bu. Meyil ettireceksin. Güzelliği anlatacaksın. Beraber yapalım diyeceksin. Sohbet edelim, muhabbet edelim diyeceksin. Gel beraber çay içelim diyeceksin. Böyle. Önce diyalog, sonra diğer şeyler. Din nasihattır. Ama nasihat odur ki bir damara dokunma ya. Dokunduğu müddetçe din nasihat değil. Yoksa dinsizsiniz dese onları tecavüze sevk etmektir. Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez. 30 sene halife olan bir zat menfi siyaset namına istifade edildiği zannıyla şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Sultan Abdülhamit Han'la alakalı bahis açılıyor. 30 sene o zatın yapmış olduğu muameleyi birileri baskı olarak ele almışlar. Oysa Sultan Abdülhamit Han Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'nın ömrünü uzatmak için tedbirler alıyor. Tedbirler alıyor. Aldığı bu tedbirler biraz sert olabilir. Sert olan bu tedbir birilerinin nazarında işte sultan baskıcıdır, sultan istibdat uyguluyor. Düşmanlar da bu gibi şeyleri harekete geçiriyorlar. İnsanları adeta orada aldatıyorlar. Şu memleketin insanına, İttihat ve Terakki Partisi'ni kuranlar bu memleketin insanına. Bu memleketin insanına, bu memleketin padişahını, veli padişahını, abdestsiz ayağını yere basmayan padişahını tahttan indiriyorlar 1909. Ya enteresan bir şey. Bu zan ile ya, bakın bir zan dahi kullanılabiliyor. Yani diyor ki, dinde diyor öyle hareket edeceksin ki diyor, bu zanlar dahi insanların dünyasına yerleşmeyecek. Yerleşmeyecek yani. Cenab-ı Hak Firavun'un ne olduğunu biliyor. Musa Aleyhisselam'ı da gönderiyor. Ama diyor tek bir şartla, kavlende yine. Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Ya Rabbi ben sertim diyor. Sert birisiyim diyor. Dilimde peltek, bari bana bir yardımcı ver. Kardeşim ve abisi Harun Aleyhisselam. Fasih dili var. Bakın 40 sene Firavun'un kapısını çalıyor. 40 sene az değil yani. 40 senenin sonucunda ilk başta hiçbir ilahı kabul etmeyen Firavun 40 sene sonra ene rabbükümül âlâ diyor. Ben Rablerin en büyüğüyüm. Bu cümleden herhalde şu mana da anlaşılıyor. Ya Musa tamam. Senin Rabbin olduğunu kabul ettik ama ben en büyüğüm. Bir nebze yaklaşıyor. 40 sene Musa Aleyhisselam sabrediyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Din böyledir. İrşad böyledir. İncitmeyeceksin. Kırmayacaksın. Dökmeyeceksin. Dahilde menfi teşkilde istimal edilmez. Eğer edilse ne olur? Sonuç. Bitiriyoruz. Acaba şimdiki menfi siyasetçilerin fetvalarından istifade edecek kimlerdir bilir misiniz? Kimdir bilir misiniz? 1920. Şu anda nedir? Menfi siyasete kapılanlar var. O menfi siyasete kapılanların o menfi fetvalarından kim istifade eder bilir misiniz? Cevabını veriyor. Bence İslam'ın en şiddet hasmıdır ki, en şiddetli düşmanıdır ki hançerini İslam'ın ciğerine saplamıştır. İngilizler. Bakın. Ciğerine saplamış. İstifade edecek onlardır. İstifade edecek başkalarıdır. Başkalarının istifade etmemesini istiyorsak dahilde menfi bir şekilde İslamiyet ne yapılmaz? İrşat yapılmaz. Cenab-ı Hak Üstad Hazretlerinin koymuş olduğu düsturlar, ölçüler, kaideler muhacesinde dini İslam'a hizmet etmeyi nasip eylesin. Amin. Müsbet olan davranışlardan hangi hissimiz olursa olsun ayırmasını inşallah. Subhaneke la ilmena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.